Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bugün 19 Ekim 2018 Cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dünyanın gündemine de yine Kaşıkçı vakası damgasını vuruyor. Suudi gazeteci İstanbul Başkonsolosluğu'na Suudi Arabistan'ın boşanma belgelerini almak için girmiş ama çıkamamıştı. Açıklanan bu daha doğrusu ve pek çok iddia ortaya atıldı olayla ilgili. Uluslararası toplumun gündemini belirliyor bu vaka. Çünkü Suudi Arabistan çok önemli bir ülke. Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri çok önemli ve atılacak adımlar, Suudi yönetimine karşı atılacak adımlar pek çok şeyi etkileyecek, belirleyecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gitti Riyad'a, Suudi Kraliyeti'yle görüştü. Türkiye'ye geldi sonra, çünkü soruşturmanın yürütüldüğü ülkede Türkiye. Bütün gözler dolayısıyla hem Riyad'da hem Türkiye'de soruşturma sonucunu bekleyeceğini Amerikan yönetiminin anlıyoruz ve belki de Muhammed Bin Salman'ın bu işten sorumlu tutulan en yakınlarına olayın atılması iddiaları söz konusu. Peki günlerdir farklı görüşler alıyoruz. Körfez'deki durum ne? Körfez ülkeleri Kuveyt, işte Bahreyn, Mısır, İsrail'de bu bloğun bir müttefiki. Suudi Arabistan'ın yanında rol aldılar, onu destekler, açıklamalar yaptılar. Bugün biraz Arapların, tabii başka Arap ülkeleri var, Irak gibi, Suriye gibi. Dün daha doğrusu Beşar Caferi, Suriye'nin BM'deki temsilcisi, daimi temsilcisi, çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın özellikle Suriye'deki süreçte anayasa meselesini gündeme getirmesi karşısında sizin bir anayasanız bile yok, sizin parlamentonuz bile yok, sizin isminiz bile yok, sizin ülkenizin bir aileyle anılıyor. Tıpkı Macron Cumhuriyeti, işte Trump Birleşik Devletleri, Theresa May Krallığı gibi bir yersiniz. Sizin bunlardan bahsetmeye hakkınız yok cümlelerini, ifadelerini kullandı Beşar Caferi. Bugün biraz Arapların bu işe bakışına bakacağız. Bunun bir sebebi de tabii Türkiye, Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Müslüman dünyaya lider olabilecek tek ülke olduğunu söylemişti geçen hafta. Çok da tartışılmadı aslında ama tam da zamanlaması çok enteresan. Bunlar acaba bu bölgede nasıl algılanıyor? Çünkü geçmiş politikaları düşünüldüğü zaman Ankara'nın epey tartışma ve gürültü kopartmıştı. Arap medyasını çok iyi yakından takip eden, Suriye'de yıllarca gazetecilik yapmış Arta TV'nin yorumcusu ve Duvar internet sitesinin yazarı Musa Özuğurlu'ya soracağız. Araplar ne diyorlar bu olup bitenlere? Türkiye'nin rolüne de ne diyorlar? Anlamaya çalışacağız. Bugün programın ikinci yarısında, ilk yarısında da size gündeme aktaracağım. Bunun içerisinde tabii Rusya'nın tutumu var. Valdai toplantısı vardı dün. Eksen bittikten sonra o saatlerde başladı. Çok uzun bir konuşması vardı. Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı'nın pek çok mesajı oldu dünyaya. Ekonomiyle ilgili, küresel ekonomiyle ilgili pek çok başlıklar var. Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili başlıklar var. Programın ilk yarısında bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, hatırlayalım, Riyad'a gitti. Suudi Kraliyeti ile, Kraliyet Kral Salman'la ve Veliaht Prens'le görüşme yaptı. Ve ilk açıklamaları daha yumuşaktı diyelim. Ama daha sonra Amerika'ya döndü, Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklama biraz daha temkinli. Öncelikle Suudilere vakit tanınması gerektiğini, Türk ve Suudiler Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere de Suudilere de ilettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine soruşturmanın sonuçları ile ilgili bilgi vereceğini söyledi. Amerika'nın tabii üzerinde baskı olduğunu Trump yönetiminin dile getirdi. Karar vermeden önce birkaç gün daha zaman gerekiyor dedi. Ama stratejik ilişkilerimiz var Suudi Arabistan'la diye ekledi. Tabii bu arada Fısıltı Gazetesi de çalışıyor. Bir takım yetkililer CNN International televizyonuna aslında Pompeo'nun görüşmede çok da yumuşak davranmadığını, Muhammed Bin Salman Veliaht Prens'e Kaşıkçı vakası nasıl idare edeceğine bağlı sizin tahta geçmeniz mesajı verdiğini aktardı. Çok da dostça geçmediğini, gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini belirtmiş Pompeo iddiaya göre. Ve orada da eğer siz halletmezseniz Amerika'nın bu işi halletmesi gerekecek. Washington harekete geçmek zorunda kalacak. Dünya bunu talep edecek. Trump da buna zorlanacak mesajı vermiş Mike Pompeo. Tabii bunu birebir de açıklamıyorlar. Böyle fısıltı gazetesi şeklinde açıklıyorlar. Bu da dikkat çekici. Hal böyleyken hemen New York Times gazetesine kapsamlı bir haber düştü. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürülmesinden General Ahmet El Asiri'yi sorumlu tutacak diyor haberde. Aslında işte bir muhalif olarak yakalanması için belli bir yetkiler verdi Muhammed Bin Salman. Sözlü yetki verdi ama yanlış anladı ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdü diyecekler diyor haberde. Haberde ayrıca Trump'ın damadı Jared Kushner'in kayınpederinin Muhammed Bin Salman'ı desteklemesi, korumasını salık verdiği detaylı bir biçimde yazılıyor. Tabii burada bir şöyle bir vurgu da var tabii. Kurtulabilecek mi? Tahtını koruyabilecek mi? Tahta çıkmasını garanti edebilecek mi? Riskler var, senaryolar var. Amerika'ya karşı sert tutum takılabilir Suudi Krallığı deniliyordu. Bu olabilecek mi? Bir de tabii bu General Asiri'yi kurban vermek kafi gelecek mi? Bir de kendisi siyah bu arada. Yemen yakınlarında bir yerlerde doğmuş, kökeni oralardan. Yıllar önce de Suudi Krallığı bir kadın köleyi sırf siyah diye öldürmesiyle namlıymış. Böyle rivayetlerde uçuşuyor. Dolayısıyla yine bir siyahı kurban ediyorlar deniliyor. Biz Asiri'yi bu arada Yemen Savaşı ilk başladığında daha çok anımsıyoruz. Sürekli olarak Yemen bombalanırken kendisi askeri sözcü olarak dünya medyasını bilgilendiriyordu ve Veliaht Prens de Yemen'i bombalamaya başladıklarında böyle bir imaj kampanyasına dönüştürmüştü. Fotoğraflar böyle komuta merkezine gidiyor, komuta merkezinde fotoğraflar çekiliyor filan. Hani Amerikanvari bir Suudi operasyonuydu ve El Asiri'nin de o dönemde ismi ortaya atılmıştı. O da öne çıkan unsurlardan bir tanesi olmuştu. Evet, böyle iddialar, bilgiler var. Tabii ki Amerikan medyası, Amerikan başkanı daha doğrusu büyük baskı altında, çok açık bir biçimde hem kendi kongresinden hem dünyadan baskı altında. Bunu belirtmek gerekiyor. Bağımsız soruşturma yürütülsün ve ayrıca da bu soruşturmada sorumlular bulunursa yaptırım uygulansın deniliyor. Bu arada Pompeo'ya Ankara'ya geldiğinde Türk tarafının bir kayıt dinlettiği, ses kaydı, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair ses kaydı iletildiği haberi, iddiası daha doğrusu Batı medyasına yansıdı. Ama Amerikan Dışişleri hemen yalanladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkililiğe herhangi bir ses kaydı verilmesi söz konusu değildir açıklaması yaptı. Bu arada tabii Türk medyası bir takım ses kayıtları olduğunu belirtip dökümler yayınlayıp duruyor. Ortada ses kaydı yok. Herkes de ses kaydı peşinde böyle bir iddia ortaya atıldığı için. Böyle bir bulanık bir su durumu var. Donald Trump, Amerikan başkanı en son açıklamalarında biraz daha tonunu sertleştirdi diyebiliriz. Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor. Bunun sonuçları ağır olacak dedi. Herkes ne olacak acaba diye soruyor elbette. Yine de rapor bekliyor. Mike Pence, başkan yardımcısı açıklama yaptı. Dedi ki sorumlular hesap vermeli. Trump raporları, bilgileri alacak, ona göre karar verecek. Eğer böyle bir şiddet sonrasında bir gazeteci hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır dedi. Macron'dan açıklama var, Fransa Cumhurbaşkanı. Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici diye bir ifade kullandı. Fransa'nın liberal altın çocuğu Cumhurbaşkanı Macron. Olayın aydınlatılana kadar olay bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi. Şimdi tabii Amerikan Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Britanya Ticaret Bakanı Liam Fox da iptal ettiler. Bu çölün Davos'u deniliyor, Riyad'daki konferans. Yeni vizyonu Suudi Arabistan'ın. Ayrıca işte Fransız Maliye Bakanı, Alman Maliye Bakanı, Hollanda Maliye Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı, Heiko Maas pardon. Onlar da zaten Suudi Arabistan'ın resmi ziyaretlerini de bu meşhur konferans çölün Davos'una katılmayı da pek çok uluslararası mali kurum kabul etmemişti, reddetmişti, katılmayacaklarını açıklamıştı. Gerçi sponsorlar çekilmemişler. Bazı sponsorlar var, danışmanlık şirketleri, bildiğimiz tanınmış şirketler, McKinsey var mesela, PricewaterhouseCoopers var, Ernst Young var. Bunlar çekilmemişler. Alman sanayi devi Siemens var, araştırma geliştirme şirketi var. Bunlar kalıyorlar, küçük bir delegasyona katılacaklarmış ama konuşmacıların hepsi azalmış durumda, zaten siteden de çıkartmış vaziyetteler. Temsilciler Meclisi'ni biliyoruz, bir mektup yolladı 40'tan fazla milletvekili Donald Trump'a. Magnitsky yasası, bu insan haklarını, ifade özgürlüğünü kötüye kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence, diğer ağır insan hakları ihlalleri yapan ülkelere ya da kişilere, şahıslara yaptırım öngören bir tasarı. Bu Magnitsky tasarısı, bunun Suudi Arabistan'a uygulanması baskısı yoğunlaşmış vaziyette uluslararası kamuoyunda, dünyada, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde, Kongresi'nde daha doğrusu Donald Trump'a yönelik. Evet, Kaşıkçı ailesinden açıklama var. CNN kanalına konuşmuşlar. Kuzeni Mutasim Kaşıkçı konuşmuş. Suudi Arabistan'da ne kadar tanınmış bir aile mensup olduğunu anımsatmış. Ailesi, ülkesi, mesleğini en yüksek düzeyde temsil eden birisi olduğunu hatırlatmış. İşte ülkenin liderleriyle ilişkilerinin de güçlü ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu olduğunu söylemiş. Enteresan tabii. Değişik bir saygı algısı var o zaman. En sonunda da ilan etmiş Kaşıkçı ailesi. Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyor. Bunun aksini gösteren resmi ya da hukuki bir delil de yok. Çünkü öldürüldüğü iddiaları var tabii ama ortada ceset olmaması işleri daha da karıştırıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama var. Kaşıkçı'nın kayboluşuyla ilgili soruşturmanın uluslararası hukuk, teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü belirten, kamuoyuna da bilgilendirici bir açıklama yapılacağını belirten. Tabii o kadar çok şey sızdırıldı Türk yetkililer tarafından ki dünya kamuoyunun epey kafası karıştı. 15 kişilik infaz timi, bazılarının fotoğraflarının eski olduğu söyleniyor. Yani ne olup bittiğini anlamak hakikaten tam bir gizem. Herhalde son belki 100 yıldır Orta Doğu'da böyle bir gizemli bir vaka daha yok. Yeni Şafak gazetesi Belgrad Ormanı ve Yalova'da bedeninin aranacağını söylemiş. Bir de Yasin Aktay'ın yine açıklamaları var. Kaşıkçı'nın çok yakınındaki bir isim olarak biliniyor. AK Parti Genel Başkan Danışmanı. Trump'ın bu kesinlikle ölmüşe benziyor dediği Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtlamış BBC Türkçe'ye. Korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu demiş. Biraz Türkiye'de bana bir şey yapmazlar. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkiler iyi. Bu yüzden gelmiş boşanma belgelerini buradan almaya kalkmış. Bir kayıt var deminden beri benim de söz ettiğim. Onu da sormuşlar. Bahsedilen kaydı dinlemediğini söylemiş kendisi. Evet. Başka tepkiler de var. Programın ikinci yarısında Musa Özürlü'ye de soracağız. Arap aleminin ve Körfez'in tepkilerini. Ama Beşar Caferi, Suriye'nin BM'deki daimi temsilcisi, çok da bu süreçte etkili çıkışlarıyla nam saldı kendisi. Suudi Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Büyükelçi kalkıp Suriye'nin anayasasına el atınca, anayasa hazırlanmaya çalışılıyor, o sürece geçirmeye çalışılıyor biliyorsunuz. Ona ilişkin eleştirilerini gündeme getirince Beşar Caferi söz almış ve yani ahlaki bozukluklar bu kuruma da sirayet etti diye söze başlayıp Suudi Arabistan'ı biraz deşen bir açıklama yapmış. Büyükelçi benim yeni anayasanın hazırlığına dair çağrıda bulundu. Arapçada şöyle bir deyim vardır: eğer günahkarsan bunu göstermemeye çalış diye. Doğru tercüme ediyor muyum ben bilmiyorum. İngilizceden tercüme ettim ama Musa Özürlü'ye da sorarız bunu programın ikinci yarısında. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da bir anayasa yok, parlamento yok. Aslında ülkenin bir ismi de yok. Ailenin, hükümdar ailenin ismiyle anılıyor. Hani Fransa'nın Macron Cumhuriyeti, Britanya, Theresa May Britanya Krallığı yahut Trump'i Birleşik Devletleri demiş oluyorsunuz. Ülkenin ismi yok. Rejimin önde gelenleri kaçırılıyor. Fidye ödene kadar iş adamları hapsediliyor. Böyle bir rejim saygıdeğer bir rejim midir? Suriye'nin anayasasına karışmaya ne hakkı var demeye getirdi Beşar Caferi. İranlı bir uzman Müşteba Celalzade'nin bir açıklaması var. Bu iş Amerika ile Suudi Arabistan arasını açar mı Kaşıkçı vakası? Büyük olasılıkla diyor ki ilişkilerin temeli ekonomik, güvenlik ilişkileri dolayısıyla cömertçe de bir anlaşma imzalandı. Sadece Amerika değil tabii, Kanada da var bu işin içerisinde. Britanya da var. 400 milyar dolar gibi bir ticaret anlaşması var ortada. Dolayısıyla böyle ilişkileri kolay kolay kıramazlar demiş. İran tabii bütün bunların kendisine ucunu dokunacağını düşünüyor. Hakikaten, çünkü Mike Pompeo Suudi Arabistan'la Kaşıkçı vakası ile ilgilenirken dönüp Amerika'ya derhal İran'la ilgili bir Orta Doğu'da tehdit teşkil ettiğine dair bir editoryal kaleme aldı. İran'ın şu an o kadar çok Suudi Arabistan konuşuluyor ki İran konuşulmuyor. Aslında İranlılar oturdukları yerden düşmanlarının kapışmasını izliyorlar bu arada. Onu da belirtmek lazım. Tekrardan Pompeo İran'ı gündeme getirmeye çalıştı. Dolayısıyla İran tekrardan bu dalganın kendisine döneceğinden çekiniyor haliyle. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangir'i bu konuda ülkesinin içinde bulunduğu duruma karmaşık durumu karmaşık, çok boyutlu ve tehlikeli diye nitelendiren bir açıklama yapmış. Bu arada onu da belirtelim. Evet, Orta Doğu'dan diğer başlıkları kısaca sayacağım. İsrail ordusu demir kubbe füze savunma sistemi, hava savunma sistemi yetersiz. Hamas'ın son dönemde bir takım attığı füzeler var, daha az roketler var. Onlar habire vurup duruyor. Ondan şikayetçi olmuş. Amerika'nın Kudüs'teki diplomatik misyonları artık tek çatıda hizmet verecek. Biliyorsunuz Trump'ın geçen sene çağrısının ardından Mayıs'ta Amerikan elçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmıştı. Filistinler tepki göstermişler. Zaten araları bozuk Amerikalılarla, 200 milyon dolardan fazla yardımı Amerika iptal etti Filistinlilere ve 13 Eylül'de de FKÖ'nün Washington ofisini kapatmıştı. Amerikan yönetimi Irak'ın 15 milyar dolarlık enerji ihalesine müdahale edip Siemens'tan General Electric'e alınmasını sağlamış. Siemens'a planlıyormuş, Almanlara vermeyi planlıyormuş Irak, ama Abadi'ye baskı yapmışlar. Böyle Orta Doğu'da işleri böyle döndürüyorlar. Afganistan'da NATO komutanının öldüğü bir toplantı, komutanının da bulunduğu, pardon, kıl payı kurtulmuş kendisi ama General hayatını yitirmiş vaziyette. Emniyet Müdürü, Kandahar Emniyet Müdürü Abdülrezak Açıkzey ve İl İstihbarat Başkanı Hüseyin Kil hayatını kaybetmiş. NATO Generali Miller, kendisi Scott Miller o sırada toplantıdaymış. O kurtulmuş, Taliban üstlenmiş vaziyette durumu. Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Türk heyetiyle bir araya geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in de yer aldığı bir heyetmiş. Bu ilişkileri yeniden düzeltme çabaları var. Suriye'de ise Suriye-Irak sınırındaki Deir ez-Zor bölgesine uluslararası koalisyon güçleri hava saldırısı düzenlemişler. Yine sivillerin hayatını yitirdiği haberleri geliyor. Evet, İstanbul'da Suriye Dörtlü Zirvesi hakkında açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan 27 Ekim'de yapılacakmış. Çok önemli bir karar alınmayacağını da belirtmiş Peskov. Fransa, Almanya, Rusya, Türkiye arasında çoktandır gündemdeydi. Türkiye gündeme getirmişti. Türkiye, İran, Rusya, Astana formatının etkili olduğunu kanıtladığını vurgulamış Peskov. 27 Ekim'de bakalım neler olacak ama Almanya ve Fransa'da istekli görünüyordu bu zirve için. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Valdai Kulübü'nde kapsamlı açıklamalar yaptı. Kaşıkçı'yla ilgili yorumlarda bulundu kendisi. Amerika'nın çok büyük sorumluluğu var dedi Valdai Tartışma Kulübü'nde. Ama Rusya'nın bu işlere karışmayacağını belirtti. Suudi Arabistan'la ilişkileri bozması için henüz bir gerekçe yok. Ne koydular ortaya tam bilmiyoruz. Soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz diyerek her zamanki gibi Rusya'nın temkinli tutumunu dile getirdi. Bir de tabii Skripal vakası yüzünden kendilerine yapmadık kalmadı. Yaptırımları devreye sokmuşlardı. Orada da ortada kanıt yoktu ama gözlerini kırpmadılar. Dolayısıyla bu da enteresan bir şey. Vaka Rusya açısından kanıt olmadan bir takım şeyler ortaya atılmasını Rusya kabul etmiyor. Ortaya kanıt konulmasını istiyor. Türkiye ile ilgili soruları da yanıt vermiş. İdlib meselesi aslında günlerdir aktarıyorum size gidişatı da. Tamamen bitmedi cihatçı gruplar, tamamen ağır silahlar çekilmedi ama Türkiye elinden gelen her şeyi yapıyor. Öyle ki işte hastane bile taşıdılar çünkü kayıpları var. Bölgede ağır silahlar henüz çıkartılmadı ama Türkiye elinden geleni yapıyor vurgusunu ihmal etmemiş Rusya lideri. Hakikaten bu konuda Rusya'nın tutumu böyle. Sergey Lavrov'da ağır silahlar çekiliyor. Muhalifleri işbirliğine Türkiye yavaş yavaş ikna ediyor açıklaması yapmıştı. BM'den de destek gelmişti bu meseleye. Putin ayrıca IŞİD'in Suriye'de bazı Amerikalı ve Avrupalıları rehin aldığını 700 kişi ne kadar bilgili Rusya lideri bu detaylara kadar biliyor. Rehin aldığını söylemiş. IŞİD'in bölgedeki varlığının yine Amerika'nın etkisizliği yüzünden arttığını belirtmiş. 130 aile, 700 kişi yaklaşık. Her gün 10 kişiyi infaz etme tehdidi savunmuş. IŞİD Batılıların bütün bu olup bitenler karşısında sessiz kalmasını eleştirdi. İran'ın Suriye'den çekilmesini isteyenlerin garanti vermesi gerektiğini söyledi. Biz karışamayız. Onların kendi ilişkileri iki ülkede bağımsız dedi. Orta Doğu'daki tüm sorunlarının kaynağında Filistin-İsrail çatışmasının yattığını, buna bir çözüm bulmak gerektiğini söyledi. Ukrayna tabii Rusya'yı çok yakından ilgilendiriyor Doğu Avrupa'daki durum. Mevcut Ukrayna yönetiminin Gürcistan'ın topraklarını kaybetmesine neden olan Gürcistan Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'nin izinden yürüdüğünü, bunun yapmaması, bu hatayı tekrarlamaması gerektiğini söylemiş. Kırım Rusya'ya aittir vurgusu yapmış sorular üzerine. Bakıyorum böyle ve en sonunda biraz magazin de var, hediyelik yiyeceklerin kendisine mi ulaştı yoksa korumalar tarafından mı yenildiğini ilk sormuşlar. O da yani şaka yapmış, yani işte iyi çalışan korumaların hediyelere el koyduğunu, yemek yemeleri de iyi demiş kendisi. Bir de toplantıyı bitirelim artık, hokey oynamak istiyorum demiş, çok uzun bir konuşma olduğunu belirtelim. Sitesinde de Sputnik'in detayları var. Amerika, Avrupa'ya Kuzey Akım 2'ye desteğini çek çağrısı yaptı. Enerji meselesi Almanya ile özellikle Rusya'yı birbirine bağlayan bu enerji hattı. Bu konuda Almanya'nın tutumu olumsuz olacak gibi gözüküyor. Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasiteyle iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor bu Kuzey Akım 2 ve Almanya'da Merkel de bunu sürdürmekte kararlı gibi gözüküyor. Rusya'ya yaptırımlar yeniden devreye sokmaya çalışıyor. O çeşitli Skripal vakası dahil olmak üzere Amerikalılar. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rus bankalarına karşı yaptırım getirmesi ticaret savaşı olur uyarısı yaptı. Zaten Rusya'nın Amerikan tahvillerinin neredeyse tamamını elinden çıkardığı yolunda Merkez Bankası'ndan açıklamalar olduğunu belirtelim. Zaten bir de dünya ekonomisi hakikaten çok kritik bir durumda. Bu yaptırımlar tam da böyle bir dönemde ortaya çıkıverdi. Ünlü ekonomistler 2020'de küresel kriz uyarısı yapmışlar. 2008 krizini doğru tahmin eden Amerikalı iktisatçı Jesse Colombo da varmış bunların arasında. 2020'de kriz bekleyenler arasında tabii gerekçeleri de sıralıyorlar. Trump'ın vergi teşviklerinin sona ermesi, Rubin'in bu gösterdiği ünlü iktisatçı Amerikalı Rubin'in gerekçeleri, Fed'in faiz artışları, artan petrol fiyatları, ticari savaşları, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yavaşlaması, Türkiye gibi, İtalya gibi bazı ülkelerin Avrupa Birliği ve Euro'dan çıkma olasılıkları ki istiyor İtalyan hükümeti, yeni hükümet, hisse senedi bono, tahvil piyasalarında şişen balonlar, aşırı yüksek frekanslı algoritmik alsat bilgisayar sistemlerinin ani çöküş ihtimalinin artması, Trump'ın Fed'e saldırıları, İran gibi noktalarda yaşanabilecek jeopolitik şoklar diye sıralamış. Çin'le de ticaret savaşı meselesinin ekonomik büyümeyi yavaşlattığı yolunda Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri var bu arada. Onu da belirtelim. Evet, Brüksel'de iki günlük AB Liderler Zirvesi sona erdi. Basın toplantısı yaptı Jean-Claude Juncker. Pek de bir sonuç elde edilememiş durumda. Asıl kilit soru tabii Britanya Başbakanı Theresa May ile Brexit. Yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda bir uzlaşmaya, anlaşmaya varamamaları, müzakerelerin devamına karar verdiler. Brexit'te ilerleme yok yani. İşte siber saldırılara karşı yaptırım sistemi vesaire gibi şeyler, kararlar açıklamışlar. Pek de somut bir şey yok. Angela Merkel, zaman daralıyor bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı diye şikayet etmiş. Brexit meselesinde bir anlaşma bulamamış olmakta. Bir takım ilerlemeler sağlanmıştı ama ne olacak belli değil. Göç konusu mesela bunlardan birisi. Brexit'te bir şekilde o kadar efkarlandılar ki Brexit'ten uzlaşma çıkmaması üzerine soluğu barda almış AB liderleri. Gecemizi mahvetmeyin diye sormuşlar bir müdavim Brexit'i sorunca Merkel'e. O da öyle yanıt vermiş daha doğrusu. Hakikaten bu Brexit tartışmaları ne olacak? Anlaşma Kuzey İrlanda arasındaki ilişki nasıl olacak? İşte göç meselesi, vatandaşlık meselesi pek çok başlık var. Bir ara bunu da daha detaylı konuşmaya çalışacağız. Evet. Fransa'da zorunlu kesintilere karşı çıkan emekliler sokağa çıkmış. 9 sendika, 6 dernek çağrısıyla binlerce emekli ülke genelinde protesto gösterişi, yürüyüşü düzenlediler. Ulusal Eylem Günü'nde sokaklara çıkmışlar. Katılımcı sayısı Paris'te Opera Meydanı'nda 15 bin olarak veriliyor. Tekrar Ocak'tan itibaren, 1 Ocak'tan kesintiler yürürlüğe sokulmuştu. Fransa'daki ekonomik kriz giderek bu eylemlilikte artmış oluyor. İtalyan Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması için elinden gelen bütün çabaları göstereceğini söylemiş. Kırım meselesini Kıbrıs sorununa benzetmiş. AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını eleştirmiş. İtalya giderek bu sağcı hükümetle Avrupa Birliği'nden ayrılan bir rota tutturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti vardı. Pek çok yatırım anlaşması, stratejik işbirliği konularını derinleştirecek, Türk yatırımlarını arttıracak anlaşmaya imza konulmuş. Moldova'da Türk bankaları açılacak. Bir de iki tane Toma götürmüşler Gagavuzya'ya. Cami açamayınca Toma götürülüyor görüyorsunuz. Siviller için ne kadar hayırlı değil mi? Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon da Türkiye-Moldova ilişkilerinin iyi gitmesinden memnuniyetini dile getirmiş. Türkiye'ye örnek alarak ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutacağız diye de bir tuhaf bir açıklama yapmış. Ne yani? Daha önce tutmuyor muydunuz diye belki sorar vatandaşlar. Evet. Yunanistan'la Akdeniz'de bu gerilimin devam ettiğini Hayrettin Paşa sismik gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından manevralar yapılıyordu. Bunların engellenmesine dair bir ikaz yayınladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ben bunu anlamadım niye dışişleri değil diye, ama işte böyle uyarılarda bulunmuşlar o cenaha. Evet, süremi biraz aşıyorum. Bir de Asya'dan bir başlık vermek istiyorum. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chang-in bir açıklama yapmış. Donald Trump, bizim onayımızdan geçmeyen hiçbir şey yapmıyorlar diye bir çıkış yapmıştı Koreliler için, Güney Koreliler için. Kuzey'le uzlaşmaya çalışıyorlar, barışmaya çalışıyorlar. Yarım asırdan fazla zaman oldu. Kızmış ona ve demiş ki, ona ifadesi yanlış. Bunun yerine istişare, uzlaşma kelimeleri doğru olur. Trump, Güney Kore, ABD ile istişare etmeden veya uzlaşmadan yaptırımları kaldırmayacak demeliydi. Yani biz bağımsız egemen devletiz. Böyle konuşulur mu? Demiş Moon. O aktarmış daha doğrusu danışmanı. Hakikaten böyle bir sıkıntılı bir durum var. Yani 28 bin en az 30 bin Amerikan askeri var Güney Kore'de. Nasıl Koreler barışacak bu Amerikan askeri varlığı varken? Nasıl egemen ve bağımsız kara olacak diye de bir soru sormak lazım. Bu arada Papa Francesco eğer resmi davet gelirse Kuzey Kore'ye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edebileceğini söylemiş. Evet. Ve son olarak İspanya'da Barcelona, Gaudi'nin büyülü şehri. Oradan bir haber. Barcelona'da Sagrada Familia çok meşhurdur. 100 yıl önce işte ünlü mimar inşasına başlamasının üzerinden 100 yıl geçmiş bir tramvay kazası sonucunda ölmüştü. 92 yıl sonra Sagrada Familia evrak işlerini hallediyormuş. İmar izni almış ve tamir edilecek. İmar izni olmadığı için problemler yaşanıyordu. Kilise ile varılan anlaşma tarihi bir anlaşma. 1882'de başlanmıştı. 10 yıla yayılarak kilise kimse ceza ödeyecek burada ve tamamlanacak 100. yıl dönümünde ana yapının inşaatı. Çok öyle kolay kolay Barcelona'da bir yerlere dokunamıyorlar. Efendim bir ara verelim Sattas'tan, gene seni dinleyelim. Az sonra Musa Özuğurlu ile birlikte buradayız, bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Ucunda Musa Özürlü var. Artı TV yorumcusu, Duvar internet sitesi yazarı, uzun yıllar Suriye'de görev yapmış, Arap medyasını çok yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Hoş geldin yayınımıza Musa.
Merhaba, iyi yayınlar.
Musa, şimdi günlerdir tartışıyoruz, konuşuyoruz. Böyle gıdım gıdım ilerleyen bir soruşturma var. Türkiye'de uluslararası hukuka, teamüllere göre soruşturmayı yürüttüğünü belirtiyor. Bir yandan tabii resmi bilgi olarak çok fazla bir şey açıklanmış değil. Ama öte yandan biz biliyoruz ki Türkiye yetkilileri Batı medyasına çok şey sızdırıyorlar. Ve onları da... özellikle New York Times, Washington Post gibi gazetelerden okuyoruz. Ama Araplar ne yazıp çiziyorlar? Araplar ne konuşuyorlar kendi aralarında? Önce oradan başlayarak sorayım.
Şöyle, aslında sadece bu konuyla ilgili değil ama genel itibariyle son yıllardaki gelişmeler neticesinde Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Yani hele bu ihvan tartışmasıyla beraber bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler ve Lübnan'ın bir kısmı. Bir tarafta da yine aynı şekilde Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz. Yani basınlar, bu ülkelerin basınlarının da yine Kaşıkçı meselesine bu açılardan baktığını genel olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Şöyle bir şey var, çok ilginçtir. Ben aslında Kaşıkçı meselesi Türk basınında çıkmadan önce Arabi 21 diye bir şey var, internet sitesi var. Orada Türk polisinin, daha olayın ikinci günüydü zannediyorum, Türk polisinin konsolosluğa girip arama yaptığı yönünde bir iddia söz konusuydu. Sonrasında işte yavaş yavaş mesele oturmaya başladı ve Arap dünyası aslında ilk baştan ilgi gösterdi bu konuya. Çünkü Kaşıkçı Arap dünyasında tanınan bir isim ve
Dolayısıyla 2 milyon falan takipçisi var galiba. Arapça da yazıyor Twitter'da.
Doğru, doğru. Evet. Bu arada tabii yani kendisi de hani bir medya figürü ve aynı zamanda evet senin de belirttiğin gibi bu kadar işte takipçisi olan bir
neredeyse. Isim.
Hele hele son dönemde daha muhalif bir takım söylemler kullanmaya başlayınca büyük ihtimalle bu şeyi takipçi sayısı çok daha fazla arttı ve kendisine daha ilgi duyulmaya başlandı. Sen bilirsin hani Suudi Arabistan'da daha önce de aslında bir muhalif şey vardı. Twitter hesabı vardı ve milyonlarca takipçisi vardı.
Evet.
Yani bu tür isimlere çok ilgi duyuluyor.
Evet.
Tabii böyle bir isim olunca da hemen Arap basını şey yaptı. Yani buna bir ilgi gösterdi fakat dediğim gibi iki taraflı bir şey var. Yani bir karşıtlık söz konusu ve mesela işte Bahreyn gibi, ne bileyim Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin basınında şöyle bir şey var. Yani Suudi Arabistan'a yönelik bir komplo olduğu ve aslında bu meselede Suudi Arabistan'ın bir sorumluluğunun olmadığı gibi bir takım yorumlar söz konusu ki mesela bu yorumlara işte Şarkı Mansat gazetesi ki çok hani bilinen ağır bir gazete.
Evet.
Bir yerlerden ve çok şey Suudi Arabistan'ı zor duruma sokacağını düşündüğü bir takım yayınlara ve yorumlara yer verdi. Hatta konsoloslukta İstanbul'da arama yapıldığı gün oradan bina önünden canlı yayındaydı El Cezire Mubaşşar. Dolayısıyla şey var. Burada yani keskin bir karşıtlığın olduğunu görebiliyoruz.
Açık bir Vahabi Suudi Arabistan ve Müslüman kardeşler cepheleşmesini görüyoruz anladığım kadarıyla.
Aslında basında yansımasını gördük. Çok net bir biçimde gördük.
Peki, peki yönetimler olarak baktığımız zaman, gerçi şimdi biz şunu biliyoruz, Suudi Arabistan'ın bir şekilde onayı olmadan oradaki Körfez'deki küçük ülkelerin çok da bir şey yapamayacağını biz biliyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi denilen oluşumunda eninde sonunda bölgenin en etkili ülkesi Suudi Arabistan'ın boyun eğmek zorunda olduğunu biliyoruz. Kuveyt'te bir takım kardeşlik görüntüleri de yansıdı ama Kuveyt mesela hep bölgede daha biraz daha böyle hani ne diyeyim ılımlı ya da işte Körfez ülkeleri içerisinde yeri biraz daha ayrı, daha böyle Batılıların filan da öyle gördüğü, kendilerini daha rahat hissettikleri ülkelerden biri. Oradaki küçük yönetimler Suudi Arabistan'ın arkasında tam olarak dizilmiş vaziyetteler mi peki?
Aslında bir yandan öyle söyleyebiliriz ama şu da var işte yani çok çok önemli bir noktaya değindin. Mesela bir akil ülke pozisyonunu da koruyorlar. Mesela bu burada işte Kuveyt aslında mesela çok şey yapmıyor. Hani siyasi bir angajmana girmek istemiyor. Sadece mesela işte ticari bakıyor ve sadece kendisi halinde bir ülke olarak devam etmeye çalışıyor. Hatta hatırlarsın şeyde Katar'la Suudi Arabistan arasındaki bu problem olduğu zaman aynı zamanda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de söz konusuydu.
Evet.
O dönemlerde Kuveyt'e de gitti ve Kuveyt'ten bir ricada bulunuldu. Hani aranın bulunabilmesi için. Ve hatta İran'la ilgili olarak bile aslında Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler elbette kendi diplomatik kanalları da var ama Kuveyt'i işte böyle görüyorlar. Ve Kuveyt bir yandan tabii Suudi Arabistan'ı hani bir lider olarak gören bir ülke. Diğer yandan ama aynı zamanda işte herhangi bir sorun olduğu zaman bunu bir şekilde yumuşatma, absorbe etme görevini de yükleniyor.
Üstelik.
Dolayısıyla şu sıralarda evet baktığımız zaman Kuveyt basınına da yine baktığımız zaman aynı minvalde bir takım yorumları görebiliyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri peki şimdi burada Suudi Arabistan'dan çok aslında Amerika'yla ya da işte İsrail'le birlikte hareket eden ülkenin bölgede Birleşik Arap Emirlikleri olduğu yolunda bir takım iddialar dile getirilir kimi zaman. Birleşik Arap Emirlikleri aslında belki Suudi Arabistan'dan bu anlamda daha etkili bir güçmüş gibi. Hani kas değil ama beyin anlamında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu nasıl değerlendirmek lazım?
Şöyle, Birleşik Arap Emirlikleri mesela evet Suudi Arabistan'ın bir gücü var ama know-how'u yok.
Evet.
Yani Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten mesela Suudi Arabistan'dan çok daha önce aslında Batı'ya ya da işte Batı'nın teknolojisine ya da işte ileri bir takım hani teknik şeylerine, imkanlarına ulaşmış ve bunları nasıl kullanacağını, daha da önemlisi bunları nasıl kullanacağını da şey yapmış, ele almış olan bir ülke. Hatta polis teşkilatı da aynı şekildedir ve evet, aynı zamanda mesela Orta Doğu'da bir takım kriminal olaylar meydana geldiğinde ya da işte örgütler bazında da olsun, hani bilinen işte bu Arap Baharı sürecindeki bir takım çatışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela böyle bir pozisyonu var ve şey yapabiliyorlar. Yani bir istihbari çalışma içerisinde de bulunabiliyorlar. Hı hı. Ve bu nedenle etkili bir şekilde tavır da alıyorlar. Tabii bu tavır işte Suudi Arabistan'la birlikte, yani hiç katıksız bir şekilde, aynı zamanda işte Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Ama aynı zamanda cesaretli bir şekilde açıklamalarda da bulunabiliyorlar. Ki bu olay sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de dahil olmak üzere çok sayıda yönetimi de eleştirdiğini görebiliyoruz. Çünkü Müslüman kardeşler meselesine geldiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir şeye tahammülü yok ve evet, dolayısıyla Türkiye'ye karşı doğrudan zaten cephe almış durumda, ki daha önce Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir takım atışmalar olduğunu biliyoruz. Tarihle evet, ilgili olarak evet, olduğunu biliyoruz ve Türkiye zaten 15 Temmuz'la ilgili olarak da hatta orayı da suçluyor.
Evet. Peki Türkiye kısmına gelmeden önce bir de Suriye, Irak gibi daha böyle körfeze dahil olmayan kendi cumhuriyetlerine bu sömürgecilikten çıkma sürecinde kurmuş ama işte bir şekilde otoriter olmakla suçlanan ülkeler. Birleşmiş Milletler'de enteresan bir tartışma vardı. Suudi Büyükelçisi kalkıp Suriye'deki anayasa yapma sürecine dair laf edince Beşar Caferi, son dönemde yıldız diplomatı Suriyelilerin, çıkıp gerçekten enteresan laflar etti. İsmi bile olmayan ülke dedi. Bunu nasıl görmek lazım? Şimdi aynı zamanda Suriye'de süreci toparlarken bir şekilde Suudi Arabistan'la da ilişki kurmak gerektiğini teslim ediyordu Suriye yönetimi. Onların evet, pozisyonunu da sormak istiyorum aynı şekilde.
Şöyle demek lazım. Şimdi son olarak Moskova'dan bir heyetin Riyad'a gittiğini biliyoruz. Yani Suriye'deki işte en azından siyasi çözüm ya da yeni yapılanmayla ilgili yani bir temaslarda bulunmak üzere. Burada Suudi Arabistan, Moskova ve Şam'ın birlikte mi hareket ettiği, yoksa Moskova'nın bir inisiyatif mi aldığı kendi başına sorusunun cevabını bilmiyorum doğrusu. Ama her durumda elbette Suriye'nin, yani Şam'ın istediği bir çerçevede gitti oraya Moskova. Fakat onun hemen sonrasında Suudi Arabistan'ın bir 100 milyon dolarlık daha PYD'ye yardım ettiği yönünde bir haber çıktı. Evet. Ne derece doğrudur bilmiyoruz ama bütün dünya basını kabul ettiğine göre yalanlanmadı zaten bu. Dolayısıyla orada işlerin çok da mesela hani diyalog sürecine girdiği gibi olmadığını çıkartabiliriz buradan. Ama şu da var, Suudi Arabistan daha önce de Beşar Esad'a işte İran'ı bırakması halinde bütün şu andaki şeyin, yıkımın bedelini karşılayacağını şey yapmıştı, evet, teklifinde bulunmuştu. Fakat Esad bunu kabul etmedi. Şunu şey yapmak lazım. Mesela Suudi Arabistan'ın herhangi bir şekilde yapıcı olarak Suriye ile ilgili bir adım atması halinde Suriye'nin bunu reddedeceğini kesinlikle düşünmemek lazım. Ama bir yandan da açıklamalar yapıldığı zaman, bu ister Suudi Arabistan olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun fark etmiyor, Suriye'den aynı sertlikte bir yanıt geliyor. Yani Suriye diplomasisinin geleneğinde var bu. Hı hı. Şimdi buradan baktığımız zaman da şey var. Hani Suudi Arabistan'la son günlerde işte evet tam da bir diyalog aşamasına geçileceği anda bu Kaşıkçı meselesinin patlaması sonrası belki de bir takım her ülke bunu bir kart olarak, bir fırsat olarak gördüğü için yeniden kendi ilişkilerini dizayn etmeye şey yaptı, fırsatı olarak gördü. Hı hı. Bu nedenle kartların yeniden karıldığını düşünebiliriz ve dolayısıyla Suriye'nin Suudi Arabistan'a yönelik pozisyonunu da muhtemelen bu etkiliyordur. Ve bu cevaplaşmaların ben bundan dolayı, yani bu genel çerçeveden dolayı olduğunu düşünüyorum. Hı
hı. Peki buradan son olarak bir 3-4 dakikamız daha var. Biraz Türkiye'yi soracağım. Tamam, biz bunları tartışırken Kaşıkçı'nın başına gelenler gerçi hala gizemini koruyor ama Cumhurbaşkanı'nın çok çarpıcı bir açıklaması oldu. Dedi ki Türkiye Müslüman dünyaya liderlik edecek tek ülke dedi. Şimdi bu hiç yansıdı mı Arap medyasına, ya da Araplar bunu şimdi bu kadar da rekabet varken Müslüman kardeşlerle daha böyle mutlak monarşiler arasında bu konuşuldu mu, birincisi? İkincisi, nasıl algılanır böyle bir çıkış?
Yani bununla ilgili olarak doğrudan bir ifadeye rastlamadım doğrusu. Yani ben görmemiş olabilirim ama ne düşünülebileceği konusunda bir şeyler söyleyebilmek için elimizde bir takım veriler var. Bir kere Suudi Arabistan'la Türkiye arasında tarihsel hem siyasi hem de dini bir çekişme var. Bir mücadele var ki bu şeyden itibaren de böyle. Yani hilafetin Osmanlı döneminde, Yavuz döneminde getirilmesinden bu yana. Ki o zamanlar tabii bir yandan işte hilafet hani tamam işte Şam illerindeydi. İşte Emeviler, Abbasiler daha sonrasında başkalarına doğru gitti bu. Sonrasında gitti. Ama şöyle bir şey var. Suudi Arabistan Mekke ve Medine illerine sahip olan ve Kabe'nin tabii işte iki haremeyinin hani hizmetkarı deniliyor ya şeyine, kralına. Evet. Yani böyle bir pozisyonu Suudi Arabistan şeyden sonra aldı. Yani 1940-50'lerden sonra aldı tekrar ve bunu Türkiye'ye bir şekilde yedirmek istemiyor. Ama Müslüman kardeşlere bakacak olursak, Müslüman kardeşler aslında hilafetin Türkiye'nin hakkı olduğunu iddia edecek kadar, ki Müslüman kardeşlerin ilk bildirisinde bu vardır. Yani şey aldığı zaman, kurulduğu zaman 1920'lerde ilk bildirisinde aslında hilafetin işte eski statüsüne kavuşturulması gerektiği ve İstanbul'a işte dönmesi gerektiği gibi, bu çerçevede tabii bir takım ifadeleri vardır. Ve şimdi burada baktığımız zaman Suudi Arabistan'la Müslüman kardeşler arasındaki bu rekabet, diğer yandan Müslüman kardeşlerin işte Türkiye tarafında yer alması ya da Türkiye'nin bir şekilde Müslüman kardeşlere sempatiyle bakması, aynı zamanda tabii hani bir işte laiklik deneyimi olan bir ülke olarak da Müslüman kardeşleri daha yumuşak Müslüman olarak görmesi, bu dünyaya daha kolay intibak edebilecek Müslüman olarak görmesi, Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki uçurumu arttıran sebeplerden. Ve iki ülkenin de son dönemde tabii özellikle şey olduğunu, bu siyasi konularda çekişme içerisinde olduğunu ve aynı zamanda Amerika'nın ikisinin de çok yakın stratejik işte müttefiki olduğunu düşünecek olursak ve son dönemde Amerika'nın Suudi Arabistan'a daha çok yaklaştığını düşünecek olursak, aralarındaki rekabet yani birçok açıdan şey olmuş oluyor. Yani belirginleşmiş oluyor ve hem tarihsel hem de dinsel olarak, kesinlikle özellikle dinsel olarak aralarında problem var. Bir zamanlar tabii işte Suudi Arabistan'dan Rabıta Örgütü'nün Türkiye'de bir takım işte kliklere yardım ettiği yönünde, hatta Uğur Mumcu'nun da hani bu yönde araştırmaları falan var. Ama Suudi Arabistan'la Türkiye arasında hiçbir zaman için karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki olmadı. Her zaman için birbirlerini kollayan, birbirlerine hiçbir şekilde güvenmeyen iki ortak ilişkisiydi bu. Ve bugün de aslında bunun tezahürlerini görebiliyoruz.
Evet, sürem doldu ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hakikaten eğer Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ya da çok tabii komplo teorisi ortaya atılıyor ama Suudi Arabistan'ı bir şekilde yıkmak, hatta parçalayacak bir bahar tırnak içinde tetiklenmesi durumu olursa, Türkiye'nin elinin çok daha güçleneceği ve dünyanın da Türkiye'ye yatırım yapacağı bütün bu Müslüman ülkenin ilerliği, o yorumlar aldı başını gitti. Dolayısıyla o coğrafyada da nasıl algılandığını anlamaya çalışmakta fayda var. Çok çok teşekkür ediyoruz Musa Özurlu.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, bu haftayı da Araplar ve Körfez'deki bakışla kapatmaya çalıştık. Kaşıkçı vakası gizemini koruyor. Kendisi de Müslüman kardeşlerden bir çok uzun 1970'lerdeki süreçte 80'lerde ilk Müslüman kardeşlere katılanlardan birisi. Öyle Batı demokrasisinden bahsediyor ama aslında İslami bir rejime ulaşmayı hedefleyen bir isimdi. Sadece işte Batı tipi bir demokrasi kurulması değil. Yöntem farklı, üslup farklı. Yani hedef Suudi Arabistan gibi bir İslami rejim ama bunu farklı araçlarla yapmak lazım diyen, biraz da mezhepçi tweetleri bol bol şimdi çıkıyor tekrardan. Şiileri mesela, Şiilerin hak ettiklerini söyleyecek kadar mezhepçi, başlarına gelenleri Suriye'dekilerin, böyle bir isimdi kendisi. Efendim, Pharrell Williams'dan Freedom'la veda edelim size. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from.
freedom. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, does it shock you? See, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom, freedom, freedom, freedom.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.